Ayrım 10.
Kendi türümüze karşı en net ve en önemli yükümlülük olarak hayat kurtarma konusuna yoğunlaştık. Aynı iddiaların, tıbbi hizmet olarak görülen çeşitli şeylerin sağlanması yükümlülüğü gibi genel bir soruna uygulanıp uygulanmayacağı konusu daha az muğlaktır. Aslında her tür tedavinin önemi hakkında kabaca ama işe yarar hükümlerde bulunabilmemiz ve bu tedaviyi gerçekleştirebilecek kişilerin tercih edebileceği başka projelerin önemi hakkında da karşılaştırmalı hükümlerde bulunabilmemiz pekala mümkündür. Öldürücü olmayan birçok sakatlık ve hastalık, onu çeken insanlar için neredeyse ölüm kadar kötü, belki bazen ölümden de beter bir kader olabilir. Bu durumda tedavi etme ve eğer mümkünse iyileştirme ya da korkunç ağrıları dindirme yükümlülüğü açıkça hayat kurtarmak ya da ölümü geciktirmek kadar önemli olabilir. Bunların dışında kalan rutin, tıbbi bakımın kişisel ve sosyal önceliği epey düşüktür ve yerine getirme yükümlülüğü azdır ya da belki hiç yoktur. Elbette bazen ya da her zaman bu konudaki kararı hastanın kendisine bırakmak gerekebilir ve bu kararı ilişkin yükümlülük, tedavi etme konusundaki genel yükümlülükten çok daha ağır olabilir. Bu sorunların nasıl çözüleceğini bulmak, burada yapabileceğimizden çok daha ayrıntılı bir incelemeyi gerektirecektir. Son olarak bir toplum, grup ya da devletin, insanlar ne kadar çok çalışsa da, diğer tıbbi olanaklar bir yana, gerekli doktoru sağlayamaması durumunda ortaya çıkacak özel güçlüklere değinmeliyiz. Böyle bir toplum sürekli faciaları sahne olur ve ahlakın doktorlar ya da başkaları açısından neyi şart koştuğu bu gibi durumda bambaşka bir sorun halini alır. Ama eğer elimizden geliyorsa, kendi yurttaşlarımızın hayatını kurtarmamızı gerektiren genel ahlak ilkelerinin ancak belli bir grup için geçerli olmadığını ve bu ilkelerin başka toplumlardaki insanların hayatını da kendi ülkemizdekiler gibi kurtarmaya çalışmamızı gerektirdiğini belirtmek zorundayız. Hayat kurtarma ve diğer sağlık hizmetlerini yerine getirme yükünün uygun bir şekilde dağıtılması tüm dünyayı bir felaket bölgesine çevirir miydi bilmiyorum. Ama bu yükün adil bir biçimde paylaşılması zorunluluğu yükün büyüklüğünden bağımsız olarak ortadadır. 4. Öldürmek, sevecen bir yardım mı? Ölümden daha kötü bir kaderin var olduğu ve bunun kimseyi şaşırtmadığı zamanlar olmuştur herhalde. Hayat öylesine büyük ve diğer tüm değerleri ölçü oluşturan bir bakıma nihai bir değer haline getirilmiştir ki, bu düşünceye günümüzde ancak bir şaka ya da tatsız bir ironi biçiminde rastlıyoruz. Ama ölümden daha kötü bir kaderin de var olduğu fikri, kendini yok edercesine soyutlanmış ve zayıflamış haliyle de olsa hep bizimle olmuştur. En duyarlı insanlar bile çok yaşlı ve güçsüz birine ya da acılı ve iyileşmez bir hastalık çeken kişilere gelen ölümü, genellikle hayırlı bir kurtuluş ya da acıları sona erdiren beklenen bir son olarak görürler. Ama bu kişilerin birçoğu ölümü ancak kendiliğinden, kendi akışıyla gelirse kabul edilebilecek bir şey sayar. Eğer ölümün gelişi yönlendirilmiş ya da hızlandırılmışsa, nedenli beklenen ve acıları dindiren bir şey olsa da, bu sonu hazırlayanların ya da hızlandırıcı etkiyi yapanların ahlaksal bir hata ve hatta belki de kriminal bir suç işledikleri düşünülür. Ama eğer ölüm iyi bir şeyse nasıl olur da onu sağlayanlar iyilik yapmamış olurlar? Ortada bir iyilik varsa ve bu iyilikten ötürü kimse acı çekmemiş ve bir şey kaybetmemişse bu nasıl olur da ahlaken yanlış olur? Bu bölümde öldürmenin bir insanın bir diğerine yapacağı bir yardım olabildiği durumlar üzerinde duracağız ve bunun yanı sıra başkalarını öldürmemizin yanlış olduğu ve olmadığı koşulların genel bir tanımını yapmaya çalışacağız. Bunu başarabilmemiz için de tartışmamız sağlık görevlilerinin konuyla ilgili sorunlarından daha kapsamlı olacaktır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Çünkü ikinci bölümde gördüğümüz gibi başkalarının başına gelenlerden, özellikle de onların vaktinden evvel ölümlerinden sorumluluğumuz genelde benimsendiğinden daha büyüktür ve bir başkasının ölümden sorumlu olmada haklı bulunabileceğimiz koşullar konusunda açık ve net olmamız önemlidir. Shakespeare'in suikastçileri, Sezar'ın katledilmesinden sonraki büyük coşkuyla Sezar'ı öldürmekle ona büyük bir iyilik yaptık diye kandırırlar kendilerini. Casca der ki, üstelik ömrün 20 yılını kesip atan, O kadar yılın ölüm korkusunu da kesip atmış olur, Brutus. Böyle düşündünüz mü bir kurtuluştur ölüm. İşte biz, Sezar'ın dostları da böylece kısaltmış olduk zamanını ölüm korkularının. Bu mantığın kinik anlamsızlığı, Sezar'ın kendi muhtemel ölümü karşısındaki yaklaşımıyla vurgulanır. Korkaklar ölmezden önce ölüp dururlar. Yiğit olan bir kez tadar yalnız ölümü. Dünyada beni şaşırtmış şeylerin en garibi şudur. İnsanlar ister istemez öleceklerini, son günün ne zaman gelecekse geleceğini bilirler, yine de korkarlar ölümden. İnsanların başkaları hakkında, ölmelerinin onlar için daha iyi olacağı yolunda, haksız ve hatalı kararlar verip, bu kararları uygulayabileceği korkusu yerinde bir korkudur. Açıktır ki, ötanaziye karşı muhalefeti harekete geçiren de büyük ölçüde bu korkudur. Ama aslında bu, prensip yönünden bir itiraz değil, daha çok bir korunma talebidir. Bu korunma meselesine daha sonra döneceğiz. Ama şimdi yanıtlanması gereken, böylesi bir öldürme olayına prensip olarak ne gibi itirazlarda bulunabileceğidir. Suikastçıların, Sezar'ın öldürülmesi olayında öne sürdükleri, bunun Sezar için bir kazanç olduğu yolundaki iddiaları nedenli mantıksız olsa da, buradaki ana fikir bunun başkaları ve hatta Roma için bir kazanç olduğudur. Suikastçılar bunu öne sürmekle Sezar'a yapılan suikastı haklı kılan nedenlerin varlığını kanıtlamaya çalışmışlardır. Öldürmenin ahlaksal olarak gerekçelendirilebileceği dört temel durumdan söz edilebilir ve bu çetin arazide yolumuzu bulmak için bunları gözden geçirmekte yarar vardır. Her şeyden önce öldürmek için ahlaksal nedenler olduğunu söylemek, öldürmek için kesin ahlaksal nedenler var demek değildir elbette. Gözden geçireceğimiz durumlar, öldürme nedenlerini destekleyen ahlaksal kaygıların değerlendirileceği ve bu nedenlerin yeterli olup olmadığını sormanın bir anlam taşıdığı durumlardır. Muhtemel kurbanın bakış açısından bakarak söylersek, insanların bir başkasının onları öldürme konusundaki ahlaksal nedenlerine karşı savunmasız hale geldiği dört durumun var olduğu söylenebilir. Başkası için bir tehdit haline geldiklerinde, kendileri ölmek istediklerinde, ölmelerinin daha iyi olduğu durumlarda ve ölümlerinin onu gerçekleştirmenin ahlaksal bedelinden daha ağır basan bir değere yol açacağı durumlardı. Bu olasılık çok çirkin görünebilir ama hayat kurtarmak için gerekli olanakların hayat kurtarma dışında harcandığı her yerde düşünme tarzı kesinlikle budur. Bu vaka türlerinin her birini sırayla ele alacağız. Bunların ilki, yani ölümün bir tehlikeyi ortadan kaldırdığı durum, bizi en çok meşgul edecek ve en çok zorlayacak olanıdır. Bu konu üzerindeki tartışmamız sırasında sağlık alanındaki olağan sorunlardan büyük ölçüde uzaklaşacağız, ancak konunun önemi ve hassasiyeti bunu kaçınılmaz kılmaktadır. A. Ölüm bir tehlikeyi yok ediyor. Meşru müdafaa, öldürmenin haklılığına zemin oluşturan bir örnek olarak kullanılır sıklıkla. Ama bu savunmanın kabul edilebilirliği büyük ölçüde söz konusu saldırının kurbanı ölüm tehlikesine maruz bıraktığı ve saldırganı durdurmak ya da silahını elinden almak için kurbanın o kişiyi öldürmekten başka çaresinin olmaması nedeniyle letal, öldürücü olduğu varsayımına dayanır. Bu olayın tek kelimeyle ya ben ya o cinsinden olması gerekir. Meşru müdafaa sonucunda öldürme tümüyle sorunsuz gibi görünebilse de ortaya hemen zor bir soru çıkar. Letal tehditleri ortadan kaldırmanın haklılığı, masum tehditler ve masum tehditlere karşı kalkanlar denen şeyleri de kapsayacak şekilde genişleyebilir mi? Masum tehdit bir süreçte eğer kendi iradesiyle seçmiş olsaydı, onu bir saldırgan durumuna düşürecek nitelikte aktif bir rol oynayan, ancak bunu bilmeden yapan kişidir. Benim bulunduğum can kurtaran sandalına çıkmaya çalışan ve öldürücü bir bulaşıcı hastalığı bilmeden taşıyan biri buna bir örnek olabilir. Eğer ben onun sandalı çıkması halinde öleceğimi biliyorsam ve o taşıdığı tehlikenin farkında değilse, o zaman kendimi korumam, ancak onu sandaldan uzak tutmamla ya da sandalı çıkmayı başarırsa ona aşağı itmemle mümkün olacaktır ki o koşullarda bunların ikisi de ölüme yol açacaktır. Eğer o taşıdığı hastalığın benim için letal olduğunu ama kendisi için olmadığını biliyor ve sandala çıkmaya çalışıyorsa, her ne kadar tam bir saldırgan sayılamasa da kesinlikle masum bir tehdit değildir. Bu durumda ikimiz için de meşru müdafaa ötekinin ölümünü gerektirmektedir. Masum tehdit kalkanları kendileri tehdit olmayan ama tehdidin önlenmesi için eldeki tek olanağın kullanılmasıyla zarar görecek durumda olan kişilerdir. Bunun klasik örneği rehinelerdir. Rehin alan kişiler istekleri yerine getirilinceye dek rehineleri teker teker öldürmeyi planlıyorlarsa, kurtarma işini gerçekleştirmek için bazı rehineleri öldürmek zorunda kalabilecek olası kurtarıcılar için her rehine, diğer rehinelere ve rehin alanlar tarafından yöneltilen taleplerin tehdidi altındaki herkese yönelik tehdidin masum bir kalkanıdır. Şu andaki konumuza daha yakın bir örnek ise bilinen aşı ikilemidir. Eğer bebekleri boğmacaya karşı aşılamazsak birçok çocuk ölecek ve bir salgın ihtimali doğacaktır. Eğer aşılarsak birkaçının beyninde hasar olacak ve bir ya da iki tanesi ölecektir. Aşılama politikasının bu kurbanları bir anlamda masum tehdit kalkanlarıdır. Çünkü boğmacaya ve onun tüm çocuklara yönelik tehdidine karşı ancak aşıdan zarar görecek birkaç kişinin cesedini çiğneyerek saldırıya geçebiliriz. Meşru müdafaa prensibi masum tehditlere ve masum tehdit kalkanlarına da uzanır mı? Bu soruyu yanıtlamanın bir yolu, kendini savunmak için öldürmeyi haklı kılan şeyin ne olduğunu sormaktır. Anlayış ve mazeret. İlk önce bir eylemin psikolojik olarak anlayış gösterilebilirliği ve hatta psikolojik olarak kaçınılmazlığıyla ahlaken doğru olmasını birbirinden ayırmalıyız. İnsanların letal saldırılara karşı kendilerini eğer ellerinden geliyorsa savunacaklarını ve bunun tersini beklemenin anlamsız olacağını kabul edebiliriz. Ama bu saldırılara karşı koymalarının ahlaken doğru olduğunu kabul etmekle aynı şey değildir. Eğer biri 1940 yılında Hitler'e suikast yapmaya kalkışsaydı, Hitler'in elinden geliyorsa kendini savunmaya çalışmasını pekala anlayışla karşılayabiliriz. Ama bu bizim Hitler'in bunu yapmasının ahlaken doğru olduğunu ve dolayısıyla da suikastçinin ahlaken hatalı olduğu görüşünü kabul etmemizi hiçbir şekilde gerektirmez. Hitler'in elbette kendisine suikast yapmaya kalkışan kişiyi öldürmek için ahlaksal nedenleri bulunabilir. Ama bunların meşru müdafaanın ahlaksal doğruluğu ile bir bağlantısı olması gerektir. Meşru müdafaa ahlaksal bir neden değil, psikolojik bir gerekçedir. Kadın beni öldürmeye kalkıştı. Ne yapmamı bekliyordunuz ki der aslında. Ve elbette biz de ve suikastçı da başka bir şey yapmasını beklemiyor olabiliriz. Ama bizim beklentilerimizin doğru çıkmış olması, bunları doğru çıkaran eylemlerin ahlaksal saygınlığına hiçbir kanıt oluşturmaz. Meşru müdafaanın ahlaksal doğruluğunu sorgulamak garip görünür. Bunun nedeni büyük ölçüde elinden geliyorsa hayatını korumanın çoğu yaratığın doğal bir eğilimi olması ve bunu bütün toplumların ve bütün ahlaki yaklaşımların başa çıkmak zorunda kaldığı vahşice ve değişmez bir olgu olarak kabul etmek durumunda kalmamızdır. Toplumlar ve ahlaksal doktrinler bunu kaçınılmaz olanı kabul ederek ve kendini savunmayı bir hak gibi görerek yapmak eğilimindedirler. Ama meşru müdafaanın psikolojik gerekçesinin ardındaki ahlaksal gücün ne olduğu, özellikle gerek bireyler gerekse toplum olarak birinin kendini savunmasına yardım edip etmeyeceğimize karar vermek zorunda olduğumuz durumlarda önem kazanabilir. Bu yalnızca hukuksal bir konu değildir. Çünkü insanlar haklı olarak kendilerini hastalık ve enfeksiyona karşı savunmak isteyebilirler ve bunu yapabilmeleri için enfeksiyonu taşıyan ya da yaşamını sürdürmesi yahut sağ kalması yardımımızı hak etmeyi uman kişinin hayatta kalma şansıyla çelişen kişilere savunma amacıyla saldırmalarından başka bir yol bulunmayabilir. Görmüş olduğumuz gibi bebeklerin, kelimenin tam anlamıyla birbirleri adına üçüncü şahıslar aracılığıyla saldırıya uğradıkları aşı ikilemindeki durum tamamen budur. Sonuçta bazıları ölürse bunlar hayatta kalanları savunmak için yapılan saldırının kurbanıdırlar. Aynı şeyin daha az dramatik bir şekilde geçerli olduğu diğer tür durumlar ise insanların enfeksiyon ya da bulaşması zararlı olan bir şey taşımaları nedeniyle başkaları için tehlikeli olmaları halinde letal olmayan saldırılara, tutuklanmaya maruz kaldıkları karantina vakalarıdır. Tıp etiğinde belki de önemi gittikçe artan diğer bir olgu da bazı kişilerin hayatlarını ancak başka canlı varlıklardan transplantlar olarak koruyabildikleri vakalardır. Bir gazete haberinden alınmış aşağıdaki bölüm bu konuya dikkat çekmektedir. İlerlemiş lösemili ağır hasta bir genç adam, kendisine yaşama şansı verebilecek bir kadının kimliğini öğrenmek için Iowa Üniversitesi'ne karşı inanılmaz bir hukuk savaşına girmiş durumda. Kadının yapması gereken tek şey ise kemik iliği bağışlamak. Observer'dan Londra 13 Mart 1983. Burada da bu adamın hayatını kurtarabilecek gerekli kemik iliğine sahip tek kişi olan o kadın, adama yönelik ölüm tehdidinin masum kalkanıdır. Meşru müdafaanın haklılığı gibi çözümü zor bir sorunun tıp etiğinde çok önemli bir konu haline gelmesinin nedeni işte bu tür vakalardır. Meşru müdafaanın haklılığı. Birinci bölümde onu taşıyan birey tarafından değer verilen bir canı almanın yanlış olduğunu düşünmek için geçerli nedenler bulunduğunu ve hayatın değerli olduğunu düşünmek için en geçerli nedenin de söz konusu bireyin ona değer verebilme kapasitesi olduğunu görmüştük. Ayrıca her hayat değerli olduğu için iki hayatın bir hayattan daha değerli olduğunu ve daima kurtarabileceğimiz kadar çok hayatı kurtarmamızın bu nedene bağlı olduğunu da görmüştük. Bu elbette düşmekte olan bir uçağın kalabalık bir okula düşeceksen saptırılıp tek başına duran bir çiftlik evine yöneltilmesi örneğinde olduğu gibi diğerlerinin kurtarılabilmesi için tek bir hayatın feda edilmesini de kapsayabilir. Aynı şeyi kesin olmaktan daha uzaksa da incelediğimiz aşı ikilemi vakasında da gördük. Yani normalde kimsenin masum bir kişinin canını onun rızası olmadan alması haklı görülemezse de içtenlikle makul ve adaletli bir şekilde başkalarının hayatını kurtarmaya kalkışanların birini öldürmesini haklı gösteren gerekçeler bulunabilir. Suçlu tehditler. Eğer biri beni bir hayatı kurtarmakla ilgisi olmayan bir durumda öldürmeye kalkışırsa ya da bununla karşılaştırılabilir önemde bazı değerlerin korunmasıyla bana saldıran adam dünyaya kendi hayatına diğerlerinden daha az değer verilmesi için bir gerekçe vermektedir. Bunun nedeni o adamın saldırısının kendi hayatının değerini savunmasına dayanak oluşturacak değerin ta kendisine yönelik bir saldırıyı temsil etmesidir. Meşru müdafaa denen hakkı destekleyenler, hayatın değeriyle ilgili bir ahlak görüşüne başvururlar ve bir saldırganın bu değeri yok saymaya kalkışmasıyla kendi hayatına kurbanın hayatı kadar değer verilmesi hakkını yitirdiğini iddia ederler. Bunun nedeni saldırganın bir anlamda kendi hayatının kurbanınkiyle eşit değerde olduğu iddiasının altına oymuş ya da içini boşaltmış olmasıdır. Çünkü bu tür durumlarda kendi hayatını korumak için yok etme girişiminde bulunduğu değerin ta kendisine başvurmak zorundadır. Yani bir saldırgan kurbanını öldürmeye kalkışırken kendi hayatına saygı gösterilmesini tutarlı bir şekilde talep edemez. Tabii ki eğer saldırgan yaşamak istemiyorsa ya da öldürülmek umurunda değilse kurbanın da herhangi üçüncü bir kişinin de ellerinden geliyorsa onu öldürüp kendilerini onun saldırısından korumamaları için hiçbir neden yoktur. Yararlı ve birçok konuda uygulayabileceğimiz bir sınama yöntemi sonucu belirleyici bir müdahalede bulunabilecek üçüncü bir kişinin ne yapması gerektiğini sormaktır. Saldırının üçüncü tarafı olarak bizim, kurbanınki yerine saldırganın yaşam hakkını gözetmemiz, hayata değer vermek ve elden geldiğince çok hayatı korumak gerektiği yolundaki inancımızla bağdaşmaz. Bağdaşmaz, çünkü söz konusu hayatlardan birini tehlikeye atan şey, saldırganın bir başkasını öldürme kararıdır ve birinden birini değil, iki hayatı birden korumayı olanaksız hale getiren yalnızca onun eylemidir. Yani canice bir saldırının kurbanı da tanığı da olsak, bir hayatın yitirilmesiyle sonuçlanacağı kesin olan durumlarda öldürmeyi amaçlayarak gerek kendimizi gerekse başkalarını savunmamıza haklı gösteren şey hayatın değerine olan inancımızdır. Biraz sonra letal saldırıların aslında hayatı koruduğu için belki de haklı olduğu, buna karşılık kendini savunmaya yönelik bazı eylemlerin ise haksız olduğu vakaları inceleyeceğiz. Bu vakalara bakmadan önce saldırganın hayatının bir biçimde değer kaybettiği ya da başkalarının bu hayata değer verme yükümlülüğünün ortadan kalktığı gibi bir varsayımla hareket edemeyeceğimiz konusunda net olmamız gerekir. Çünkü saldırganın artık bir tehdit oluşturmadığı ve kurbanının hayatının tehlikede olmaktan çıktığı anda onun yaşama isteği de herkesinki kadar saygı görmelidir. Meşru müdafaanın esasını oluşturan ilkelerin bu tanımı hiçbir cezalandırıcı teoriye destek olmaz. Tehdit oluşturmayı bırakmış insanların hayatı, tehditlerini gerçekleştirmiş olsalar da olmasalar da toplumun diğer üyeleri kadar kurtarılmayı hak eder. Bunun daha başka nedenleri, diğer birçok şeyin yanı sıra mahkumların diğer kişilerden daha az özeni hak edip etmediklerini tartışacağımız 5. bölümde ele alınacaktır. Masum tehditler ve kalkanlar. Varsayalım ki iki insan boğulmaktadır ve ancak biri kurtarılabilecektir. Eğer ikisi hakkında da bir şey bilmiyorsak, hangisini kurtaracağımız ahlaksal açıdan herhangi bir fark yaratmayan bir sorundur. Ahlaken bütün mesele elimizden geldiğince çok kişiyi kurtarmaktır. Bu vakada ise iki kişiden birini kurtarma şansımız vardır ama birini ötekine tercih etmek için hiçbir ahlaksal nedenimiz yoktur. Ama bu kişilerden biri haksız yere ötekini öldürmeye çalışıyorsa o zaman bizim saldırganı değil de kurbanı kurtarmak için nedenimiz vardır. Kurbanın kendini korumaya yönelik nedenleri de elbette bizim onu korumamızı gerekli kılan nedenlerin aynısıdır. Ancak bu girişimin başarıya ulaşması kurban açısından daha kişisel ve daha psikolojik bir önem taşır.